Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Yasemin Hasan. Sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Program konuğumuz Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı, Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı. Hoş geldiniz Cihat Komutanım yayınımıza.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. Davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
Biz de teşekkür ederiz komutanım.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeyi kendi lehine çevirmeye başlaması, Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte Türkiye'nin uluslararası alanda normatif gücünün, NATO-Avrupa Birliği nezdinde ise jeopolitik gücünün artması Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Bugün yayınımızda Yunanistan niçin Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlar sergilediğini ele alacağız. Evet Cihat Komutanım, Yunanistan aktif değil hangarda dediği S-400'leriyle radar kilidi atarak Türk jetlerini taciz etti. Bu olay ilk kez yaşanmadı. Yunanistan'ın bu taciz ateşlerine değerlendirmeniz nedir?
Şimdi Yasemin Hanım, öncelikle bu hangarda dedikleri S-300'leri aslında hatırlayacaksınız 2018 ve 2019 yıllarında Rus uzmanlar gelerek upgrade etmişlerdi. Yani versiyonunu yükseltmişlerdi. S-300'leri neredeyse S-400 seviyesine getirmişlerdi. Ve bunu Ruslarla yapmışlardı. Şimdi bakın, dikkatinizi çekiyorum. Ruslarla, Rusların yerleştirdiği bir silah Ruslarla güncelleştiriliyor ve S-400 seviyesine çıkartılıyor. Bu arada Türkiye S-400 aldı diye Türkiye'ye yaptırım uygulanırken Yunanistan'a en ufak ses çıkartılmıyor. Şimdi bunun altını bir kere çizelim. S-300'ler hiçbir zaman zaten orada hangarda vesaire de değildi. Şimdi diğer yandan bu konuları yakından izleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Rus sistemine bu S-300 yükseltilmiş, upgrade edilmiş S-300 Plus diyelim, S-300 artı sistemine denemek üzere İsrail uçakları ve Amerikan uçakları Girit'te çalışmalar yaptı. Sürekli yapıyor. Ve bunu F-35'lerle de yapıyorlar. Şimdi Türkiye'ye F-35'lerle bu S-400 sistemi beraber çalışamaz, bunlar bilgi aktarımı olur, şunu aktarımı olur, buna aktarımı olur diyenler, işte tam anlamıyla bir çifte standartla Yunanistan'ın bu çalışmalarını yapmasına göz yummakla da kalmadılar, katıldılar.
Cihat Komutanım, burada size şu soruyu yöneltmek isterim. Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygulayan Avrupa Birliği ve Amerika'dan ses çıkmıyor. Neden böyle ikiyüzlü bir tavır içerisindeler?
Çünkü bu aslında bahane aramak. Türkiye'ye karşı bir bahane aramak. Bunun yani gerçekçi olarak ne uluslararası alanda, ne güvenlik alanında, ne de NATO mekanizmaları içerisinde en ufak bir karşılığı yok. Yani bizim S-400 almamızın ne NATO güvenlik savunma mimarisine, ne Avrupa güvenlik ve savunma mimarisine bir negatif etkisi yok. Negatif etkisi olmuş olsaydı Yunanistan'ın bu S-300'leri kullanmasına, S-300'leriyle tatbikatlar yapılmasına, S-300'lerin upgrade edilmesine, upgrade edildikten sonra F-35'lerle kendilerinin bu tatbikatlara, bu eğitimlere katılmasına imkan olmazdı. Şimdi bunun, bu çifte standardı halkımızın çok iyi görmesi lazımdır. Ve Türkiye içerisinde bir algı operasyonu da yürütülüyor. Bu dış bir takım kurumların, kuruluşların, devletlerin fonladığı insanlar tarafından. Türkiye S-400 almasaydı bunlar başına gelmezdik. S-400 bir bahane onlar için. S-400 olmasaydı, hadi geçtik S-400. Doğu Akdeniz'de biz hakkımızı savunmayacak mıydık? Şimdi bunların hepsi, aslında bunları sıralarsanız alt alta şu sonuç ortaya çıkıyor. S-400'leri alma. Hava savunma sistemsiz kal. Hava savunmasız kal. Benden al ama ben sana teknoloji transferi yapmam. Benden alabilirsin, ben sana satarım ama ben sana teknoloji transferi yapmam. Yani Türkiye S-400 alırken çok önemli bir şey, ayrım vardı. S-400 değil de Patriot alsaydı deniliyor şimdi. Asıl sorun burada zaten. Türkiye Patriot da alabilirdi ama teknoloji transferi yapmayı kabul etmiş olsalardı. Çünkü Türkiye, ben bu silahları alırım ama bana teknoloji transferi yapacaksınız şartını vermiş, koymuştu. Bunu sadece Ruslar sağladı. Ve kısmen de Çinliler sağladı. Çinlilerin ki işte bir takım şeylerden sonra yeterli görülmedi. O ihale iptal edildi. Patriotlarla girildi. S-400 alındı. Neden? Çünkü hem fiyat bakımından daha uygun hem de teknoloji transferi yapıyor. Bu çok çok önemli bir şey. Şimdi ikinci şey, hava savunma sistemi almayacaksın. Alırsan benden alacaksın. Teknoloji transferi yap. Bunu geçti. İkinci şey, Doğu Akdeniz'de olmayacaksın. Adalar Denizi'nde Yunanistan'ın dediği gibi davranacaksın. Bunların hepsi arka arkasına sıralanınca ben seni işgal ediyorum, senden toprak alacağım, senden deniz alacağım demektir bu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi Yunanistan, bu sorunuza tam gelecek olursak cevap olarak, Yunanistan, efendim bazıları diyor ki Yunanistan işte arkasındaki güçlerin gazıyla, amiyane tabiriyle, işte onların tahrikiyle Türkiye'ye karşı böyle davranıyor. Ya hiç tarihi bilmiyor muyuz? Hiç tarihi bilmiyor muyuz? Yunanistan kesintisiz olarak 1821 yılından bugüne kadar Türkiye ile hiçbir zaman dostluk içerisinde bulunmamıştır. Şimdi bazıları yine sloganik laflarla şunu söylüyorlar. Efendim Atatürk-Venizelos dostluğu vardı. Atatürk-Venizelos dostluğu gibi olsun. Ne dostluğu vardı Allah aşkına? Söylüyorum şimdi. Venizelos zamanında neler oldu? 1928 yılında Venizelos zamanında Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını istedi Yunanistan. Venizelos, Atatürk'se böyle bir şey olabilir mi? Atatürk köpürdü. 1931 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler'e ve o zamanki adıyla Cemiyet-i Akvam'a üye olurken aradaki şeylerde işte hengameyle, yok işte Montreux ile uğraşıyorum, yok bilmem neyle uğraşıyorum, bunları bilmem şunları yapıyorum derken hava sahasını 10 mile çıkarttı 6 milden. 3 milden 10 mile çıkarttı. 3 milden 10 mile çıkarttı. Montreux Anlaşması imzalanırken gene faydalandılar. Türkiye Hatay'la uğraşırken 1936 yılında gene Venizelos, hani diyor ya Atatürk Venizelos dostluğu, 1936 yılında karasuların 3 milden 6 mile çıkarttı. Ne dostluğu ya? Böyle bir dostluk falan yoktu yani. Şimdi bunlar sanki Atatürk her zaman, bir kere şunu da söylememiz lazım. Selanik'in geri alınması taraftarıydı. Kendi memleketi, kendi doğduğu yer. Adamcağız, o büyük lider, her gece Selanik türküleri dinleyerek hüngür hüngür ağlayan bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi bize sanki Türk-Yunan dostluğu o zaman varmış da şimdi bozulmuş gibi. Böyle bir imaj çiziyorlar.
Evet Cihat Komutanım, F-35'ler neden Türkiye'ye verilmiyor? Biraz da bu konuyu açalım mı?
F-35'ler, Yasemin Hanım, F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi de S-400'lere bağlandı. S-400'ler ve Doğu Akdeniz, iki şeye bağlandı. Ama bunun ötesinde çok dikkatinizi çekeceğim bir şey var. Katsa yaptırımları diye Amerika Birleşik Devletleri hasımlarına, yani düşmanlarına, rakiplerine uyguladığı yaptırımı Türkiye'ye de uyguladı. Bu yaptırım, herkes bunu böyle çok iyi bilmemekle, bilenler de kulak ardı ederek, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür yaptırımı, Katsa yaptırımları kimlere uygulanmış bugüne kadar? Sayalım. Kore, Kuzey Kore, İran, Suriye, Irak, Libya, efendim işte bütün Venezuela, böyle dünyada sorunlu Afganistan, bunlara uygulanmış yaptırımlar. Bir tane Avrupa devleti, Avrupa Birliği devleti yok. Bir tane NATO devleti yok, NATO üyesi devlet yok. Türkiye'ye karşı bu yaptırımları uygulamak, Türkiye'yi gerçekten hasım olarak görmek anlamında. Türkiye'nin F-35 vermeyecekleri belliydi. S-400 alsak da ve vermeyeceklerdi, almasak da. Şimdi ellerinde sadece bir argüman. S-400'ler kutularda duruyor. Niye vermiyorsun o zaman? Bir de parasını verdik. Şimdi dediler ki, bakın F-35 programından çıkartamazlar. Batı'nın bu mekanizmasını, baktığının bu iki yüzlülüğünü hiç anlamayanlar bunu söylediler, biliyor musunuz? Açın bakın, utanmaları lazım. F-35 programından bizi çıkartamazlar. Adam hakikaten çıkartmadı. Ne yaptı biliyor musunuz? O programdan diğer herkes kendisi çıktı. Türkiye tek başına kaldı. Dolayısıyla bitti. Ve onlar başka bir programa geçtiler. Ve Türkiye milyar küsur dolar parası orada kalmış oldu. Şimdi kimi kime şikayet edeceksiniz? Kimi kime şikayet edecek? Bu F-35'leri verip vermemeleri de çok önemli değil. Aslında Türkiye hava savunma sistemini şu ana kadar onlarca yıl önce almalıydı. Onlarca yıl önce almalıydı. Bu S-400'leri ya da benzerlerini yıllarca önce almalıydı. Dünyada hava savunmasını uçakla sağlayan aklı başında hiçbir devlet yoktur. Hava savunması hava savunma sistemiyle sağlanır. Ve S-400'ler birer saldırı silahı değildir. Bunu ben iyice işledim, kamuoyunda oluşturdum. Bunu artık anladı herkes. S-400 bir saldırı silahı değildir. S-400 hava sahanıza uçak girerse o uçakları durdurmak içindir. İzinsiz girdi, onları durdur. Hava sahanıza bir şey girmedi, o zaman bir sorun yok. Yani S-400'le Atina'yı vuramazsınız. S-400'le Girit'i vuramazsınız. Çünkü hava savunma sistemi, bir savunma sistemi. Şimdi onun altını tekrar tekrar çizdik. F-35'leri almadık diyelim. F-35'leri almamamız bizim için çok önemli değil. Bizim için hava savunma sistemini almamız çok önemli. Bir hava savunma sistemi almamız demek bir filo F-35'e bedeldir. Bunu unutmayalım. Bir asker olarak söylüyorum bunu.
Cihat Komutanım, Türkiye NATO angajman kurallarına göre düşmanca hareket sayılan girişimi ittifakın gündemine taşıyacak. Sizce taciz kayıtları NATO'ya sunulduktan sonra Yunanistan'a karşı bir karar çıkar mı?
Şimdi şöyle, bunun bir kere çıkması lazımdır. Çıkması lazımdır. Yalnız burada şunu söyleyelim. İki şey vardır. Bunu da işte düşmanca hareket konusunda yine ben gündeme getirdim biliyorsunuz. Çünkü o da şu. İki hareket tarzı vardır. İki davranış kodu vardır uluslararası. Düşmanca niyet, düşmanca hareket. Düşmanca niyet biraz daha yumuşak olanlardır. Biraz daha yumuşak olanlardır. Ama direkt radarınızı bir uçağa kilitlediğiniz zaman bu düşmanca harekettir. Yani bir sonra yapılacak şey radar kilitlemesi demek. Füzemi yönlendirdim sana demektir. Füzemi sana yönlendirdim demektir. Bu kadar nettir. O NATO hem de NATO görevi yaparken Amerika'nın NATO görevindeki B-52 bombardıman uçaklarına refakat ederken Türk uçakları ve moratoryum yani yaz aylarında Yunan turizmi etkilenmesin diye Adalar Denizi'ne çıkmadığımız zaman da Yunanistan'ın bizim uçaklarımıza radar kitlemesi yapması hem de NATO görevindeyken yapması çok önemli bir hasmane tutum, düşmanca harekettir angajman kurallarına göre. Şimdi Türkiye'nin yapması gereken şey şudur. Aslında Yunanistan kendisi zaten tarihi olarak Türkiye düşmanlığı var ve Türkiye'den toprak talebi var. Sürekli Türkiye'den toprak talep ediyor. Yabancı güçler de, o belli hegemon güçler de Yunanistan'a bu konuda destek verince hem niyette hem de güçte işbirliği yapmış oluyorlar. Türkiye'ye Yunanistan bizi tahrik edecek. Yakında kara sularını arttırmaya kalkacak. Türkiye bunu kabul etmeyecek. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bunu görmeyenler tekrar görsün. Bakın 3 senedir ben bunu söylüyorum. Adım adım geliyor diyorum ve tarih maalesef beni haklı çıkartıyor. Bakın bu tahriklerle başladı. 15 Eylül'de moratoryum bitecek. 15 Eylül'de moratoryum bittikten sonra en tehlikeli süreç başlayacak. Bunların hepsini görmek lazımdır. Türkiye'nin bu 15 Haziran, 15 Eylül arasında Yunan turizmi etkilenmesin diye Adalar Denizi'ni kullanmaması faaliyetine son vermesi lazımdır direkt. Bir kere moratoryumdan çekildiğini açıklaması lazımdır. Bu çok önemlidir. Yunanistan hem kendi kazanacak hem bir moratoryuma, kendi faydası olan moratoryuma kendisi ihlal edecek. Olacak iş değil. Şimdi Türkiye burada çok çok önemli bir eşittedir. Yunanistan'a işte kara sularını arttırdıktan sonra Türkiye buna tahammül edemeyecek tabiatıyla etmemesi lazımdır. Ve Türkiye askeri tedbir uygulamak zorunda kalacak. Askeri tedbir uyguladığı zaman olacak şey şudur. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye askeri tedbir uyguladığı zaman da Bu arkasındaki o zaten belli güçler diyecekler ki NATO'da bir başka NATO devletinin bir başka NATO devletine askeri tedbir uygulaması karşılaşılmış bir şey değildir. Kabul edilemez diyecekler. Ve Türkiye'yi NATO'nun ruhuna aykırı hareket etmekten dolayı Türkiye'yi NATO'dan çıkartacaklar. Şimdi peki yapılması gereken şey ne? NATO'dan çıkarttıkları an Güney Kıbrıs Rum yönetimini alacaklar. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'in NATO'ya girmesine engel tek ülke vardır. Veto hakkını kullanan Türkiye'dir. Şimdi Türkiye oradan çıkarıldığı an İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi alınacak. Güney Kıbrıs Rum yönetimi alındığı zaman Türkiye bir NATO üyesi olmayan devlet olarak bir başka NATO üyesi olan devletin topraklarını işgal etmiş duruma düşecek. Ve beşinci madde gereğince Türkiye'ye müdahalede bulunacak. Ve aynı zamanda NATO ülkelerinin kendi argümanları, kendi müttefikleri, kendi kuvvetleri olarak gördükleri PKK, YPG güçlerine karşı Türkiye'nin yaptığı operasyonlara silahla karşılık verecekler. Şimdi Türkiye'nin NATO'dan çıkalım diye sanki Rus taraftarıymış gibi, bilmem şu taraftarıymış gibi seslendirenlerin aslında Amerikancı oldukları kanaati de var bende. Amerika'nın ve onların güçlerinin Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması yönündeki ve FETÖ'cüler özellikle Türkiye'nin NATO'dan çıkartılmasını istiyorlar. Sebep zaten onlar Türk değil. Amerikan bayrağını eline alıp ben Amerikan vatandaşı oldum diyen Sözdekurmay albayları gördük. Gerisi, resimlerini biz Süktekse yayınladık. Onun için bunlar da Amerika'nın kendi kullandığı örgüt olduğu için Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması yönünde hem içeride hem dışarıda bir kampanya var. Çok dikkatli olmamız lazımdır.
Evet, Yunanistan özellikle artan Amerika desteğiyle birlikte Batı Trakya bölgesinde şehirlerde tehditkar tavrı yoğunlaştırdı. Dede Ağaç ve İskeçe şehirlerinde askeri varlığını yoğunlaştıran Yunanistan özellikle Türkiye sınırına yönelik de askeri varlığını da yükseltti. Cihat komutanım, bu silahlandırmanın sonu ne olacak? Evet, Yunanistan gayri askeri statüsündeki 23 adayı silahlandırdı. Cihat komutanım, Atina bu hukuksuzlukta neden ısrar ediyor?
Evet, bu silahlandırma aslında Rusya'ya karşı Doğu Avrupa'nın güvenliğini sağlamak maskesi altında getirilen silahlarla olmuştur. Ve bu silahlar binlerce zırhlı araç, taarruz helikopteri, şunlar bunlardan oluşan bu büyük silah, sistem ve mühimmatlar Yunanistan'a hibe edilmiştir. Normal şartlar altında doğrudan hibe edilmiş olsaydı bu kabul edilemezdi. Ama geri götürülmesi çok masraflıdır şeklindeki bir kılıfla Yunanistan'a bırakılmıştır. Türkiye bunu görmelidir. Batı Trakya'da biliyorsunuz daha dün 20 kişilik bir Yunan ırkçı grup Türk gençlerini öylesiye dövdüler, hastanelere kaldırıldı. Ve Batı Trakya'da ve İskeçe'de ve Gümülcine'de müftüler tutuklandı. Cuma namazı kıldıran imamlar tutuklandı. Yunanca Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Yunanca İslam dini Yunanca öğrenilecektir. Yunan imamlar dışında kimse bu dini öğrenemez yasağı getirildi. Bunların hiçbir tanesi kabul edilemez. Türkiye'nin bunlara çok ciddi şekilde tepki koyması lazım. Sadece protestolar değil. Bakın biraz önce hem bu konu hem S-300'lerin kilitlemesi konusunu Türkiye'nin yapması gereken şey şudur. Türkiye NATO'yu, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Bunu mutlaka manşet yapmak lazım. Türkiye NATO'yu acil toplantıya çağırmalıdır. Bunu yoksa geliyor gelmekte olan, bakın söylüyorum, Türkiye NATO'yu çok acil toplantıya çağırmalı. Bir NATO üyesi devlete Türkiye'ye bunu yapmasının kabul edilemez olduğunu, bunu yapmasının kabul edilemez olduğunu, Batı Trakya'da anlaşmaların ihlal edildiğini, Adalar Denizi'nde gayri askeri statüdeki adaların durumunun ihlal edildiğini, NATO'yu acil toplantıya çağırarak NATO zirvesi toplanmasını istemelidir. Çok acil.
Cihat komutanım, Yunanistan gayri askeri statüde olan 23 adayı da silahlandırdı. Atina hukuksuzlukta neden ısrar ediyor?
Şimdi bu Atina, ben anlaşmaları tanımam diyor. Ne Lozan'ı tanırım ne Paris Barış Anlaşması'nı tanırım diyor. Türkiye işte son zamanlarda çok şükür Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Dışişleri Bakanı benim yıllardır söylediğim, yazdığım şeyi gündeme getirdiler. gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması ve askerileştirilmesi adaların egemenlik devir şartını ortadan kaldırır dediler. Bu çok önemlidir. Şimdi biz buradan da bunu şimdi duyurmuş olalım ilk defa Yasemin Hanım. Ben ve Anayasa Mahkemesi eski başkan vekili ve emekli büyükelçi Osman Paksüt'le beraber gayri askeri statüdeki adalar meselesi nedir, ne değildir? Soru ve cevaplarla yeni bir kitap yazdık ve bugün itibariyle kitapçılara dağıtımı başladı. Bütün gelirleri de yine daha önce Mehmetçik Vakfı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ve TürkTex'e bağışlamıştık ve Deniz Müzesi'ne bağışlamıştım. Şimdi burada yine TürkTex'i gençlerin burslarına bağışlandı. Şimdi yani o dolayısıyla ben hiçbir şekilde bunlardan zaten en ufak bir kuruş gelir elde etmem. Öyle bir prensibim var. Burada Türkiye'nin hukuki olarak elindeki argümanlar nedir? Yunanistan'ın hukuksuzlukları nedir? Türkiye nasıl davranmalıdır? Şeklinde bütün sorulara cevaplar var. Viyana Sözleşmesi gereğince Türkiye Viyana Sözleşmesi gereğince karşı tarafın anlaşmaya uyması için, anlaşmaya uygun hale getirilmesi için bu adalara müdahale hakkı vardır Türkiye'nin. Viyana Sözleşmesi çok açıktır. Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi çok açıktır, meşru müdafaa hakkı. Ama daha spesifik olursak Viyana Sözleşmesi açıktır. Onun için bir Türkiye'nin bu hakkı kullanması lazımdır. Türkiye bir kere bu hakkı kullanabileceğini, böyle bir hak olduğunu yine Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne şimdiden deklar etmesi lazımdır. Hukuken elimizi güçlendirmemiz lazımdır.
Peki Cihat Komutanım, Türkiye'nin Mavi Vatan'ı neresi ve Türkiye'nin Mavi Vatan savunmasına karşı bazı ülkeler saldırgan bir tavır içerisinde bu konuda neler söylemek istersiniz?
Türkiye'nin bir kere Mavi Vatan'ı ve böyle içeride ve dışarıda, dışarıdakilerin içeride uzantıları var malum. Dışarıdaki uzantıları da şöyle diyorlar. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini genişlemeci, yayılmacı, yeni Osmanlıcı, emperyal diyorlar. Halbuki hiç öyle bir durum yok. Türkiye'nin Mavi Vatan'ı Türkiye'nin ilan ettiği ya da ilan etmeyi öngördüğü uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatleri çerçevesindeki deniz yetki alanlarıdır. Yani münhasır ekonomik bölgesidir. Yani Türkiye kimsenin münhasır ekonomik bölgesini almıyor. Türkiye kimsenin bir toprağını almıyor. Türkiye'nin hiç kimsenin bir yerine müdahale etmiyor, işgal etmiyor. Bunun nerede yayılmacılığı var, nerede bilmem nesi var anlamak mümkün değil. Yani Türkiye'nin 783 bin küsur kilometre karelik kara ülkesi var. 462 bin kilometre karelik de benim çizdiğim haritaya göre, ki bu haritada Yasemin Hanım çok net söylüyorum, maksimalist kesinlikle değil, optimalist de değil. Optimalist de minimalist arasında çizdim ben bu haritayı. Yunanistan kendi kara ülkesinin 11 katı, 12 katı deniz yetki alanı istiyor. Onlar yayılmacı, genişlemeci değil. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 30 katı istiyor. Kara ülkesinin 30 katı denize alanı istiyor. Onlar yayılmacı, genişlemeci değil. Türkiye yarısı kadar istiyor. Türkiye yayılmacı, genişlemeci oluyor. Ya inanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil. Türkiye'nin geleceği denizlerdedir. Her ülkeyi gibi denizlerdedir. Petrol denizlerdedir, doğalgaz denizlerdedir, balıklar denizlerdedir. Şimdi buradan tekrar söyleyelim. Biz balıkçılarımızla, deniz su ürünleri ve deniz ürünleri üreticiler birliğiyle, DEMBİR'le iki kere bir çalıştay yaptık, bir de sempozyum yaptık. Sempozyumda Sayın Tarım ve Orman Bakanımız da katıldı. Profesör Doktor Vahit Kirişçi bizi onurlandırdılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Orada da bildirisinde, her iki bildiride de şu yer aldı. Balıkçılarımız münhasır ekonomik bölge ilan edilmesini istiyorlar Doğu Akdeniz'de. Çünkü burada 36 ülkenin balıkçıları av yapıyorlar şu anda. Bizim balıklarımızı çalıyorlar. Eğer münhasır ekonomik bölge ilan etmiş olsak bunlar böyle avlayamayacaklar. Onun için Sayın Dışişleri Bakanımız da şöyle demişti. Demişti ki balıkçılarımızdan bir talep gelirse ilan ederiz. İki kere talep geldi. İşte buyurun, balıkçılarımız da Doğu Akdeniz'e münhasır ekonomik bölge ilan edilmesini istiyor. Biz de istiyoruz. 400 milyon dolarlık yıllık sadece Orkinos'tan gelir kaybımız var. 400 milyon dolar. Onun için Mısırlılar, Yunanlılar, İtalyanlar, Rumlar, İspanyollar gelip bizim hemen karasularımızın dışında, hemen karasularımızın dışında bizim balıklarımızı alıyorlar. Aman dikkat edelim.
Evet, geçtiğimiz günlerde bir akademik fikriniz daha hayata geçirildi Cihat Komutanım. 12 yıl önce yazdığınız Montrö ve Altın Frank Uygulaması makalesi ve soru ve cevaplarla Montrö nedir ne değildir kitabında altın frank karşılığı ücretlendirmeyi gündeme getirmiştiniz. Boğaz geçiş ücretine Montrö ayarı verildi. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?
Çok çok teşekkür ederim. Bu beni Libya anlaşmasından sonra ikinci kez ağlatan bir gelişme olmuştur. Bu bana dünyada, ben Libya anlaşmasında da öyle demiştim. Bana Boğaz'dan yalı verseler, bilmem şuradan gemi verseler, yat verseler, bilmem ne verseler, ben hiç bu kadar mutlu, bu kadar bir mesut olamazdım. Gerçekten. Ben öyle bir şeyde, ya onu yan yana koysalar hiç tartışmasız Libya anlaşması derdim. Şimdi aynı şeyde şu boğazlardan geçen ücretlerin arttırılması konusunda 12 yıldır yazıyorum. Ve dedim ki Montrö Sözleşmesi'nin laika birinde çok açık. Biz sözleşmeleri maalesef sadece kağıt üzerinde okur, eklerine de bakmayız, tutanaklarını da okumayız. Halbuki ekleri ve tutanakları çok çok önemlidir sözleşmelerin. Çünkü oradaki nokta virgülün neye, niçin öyle konulduğu oralarda yazan. Bir altın frankla eşleştirilmişti alınacak fener, tahlisiye ve diğer husumlar, ücretler. Montrö Sözleşmesi'ndekinde. Bir altın frank 0.29 gram altına eşitti. Şimdi ve Türkiye 1970 Bresen-Vuz anlaşmasına kadar, 1970'li yıllara kadar altın frank karşılığı alıyordu ücretleri. Çok önemli gelir kaynağıydı Türkiye için. Şimdi bu ücretler daha sonra Bresen-Vuz kalkınca, işte SDR denilen çekme gelince, bu zamanla işte o zaman dolarla altın frank hemen hemen eşitken, dolar altın karşısında değer kaybedince, altın değer kazanınca bu gittikçe eriyor. 1983 yılında Türkiye şöyle bir şey yapıyor, özetle söyleyelim. Bir altın frankı 0.8 Amerikan dolarına eşitliyor. Yani 0.29 gram altın 0.8 dolar ediyor. Halbuki bugünkü şartlarda 0.29 gram altın yaklaşık 16 dolar etmesi lazım. 0. Hatta 20 dolar civarında etmesi lazım. Yani 0.8 dolar değil 20 dolar olması lazım. Ben bunu 2010 yılında tespit ettim. Daha önceden de dedim ki ya ben benden önce tespit eden var mıdır acaba bunu diye. Profesör Doktor Tahir Çağ rahmetli 1980 yılında o da bir makale yazmış. Onu da buldum. Makalemi yazarken onun görüşlerinden de istifade ettim. İşte 12 yıldır hem görevdeyken hem şimdi gerek makaleler, gerek kitaplar, televizyon söyleşileri, konferanslar vesaireler, gazetelere verdiğim röportajlar hep gündeme getirdim. Dün, evvelsi gün itibariyle çok şükür şimdi 5 kat arttırıldı. 22 kata kadar arttırılacak. Şimdi 5, zaten ben öyle önermiştim. Dedim ki tedrici olarak arttıralım. 5 kat. Bir zaman sonra bunu 2 misliye çıkartırsınız. Dolayısıyla 10 kat artmış olur. Sonra bir daha çıkartırsın, bir misli daha 20 kat bir eşitlenmiş olur.
Evet Cihat Komutanım, son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Ben şunu söyleyeyim öncelikle. Benim bakış açım şu. Ben herkesin de böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Katılmayan olabilir bilemiyorum ama ben böyle düşünüyorum. Ben ne Amerikancıyım, ne Rusçuyum, ne Çinciyim, ne Avrasyacıyım, ne Atlantikçiyim. Ben Türkiye'ciyim, Türk milletçiyim, Türkiye Cumhuriyetçiyim. Olaylara bakmamız gereken merkezin Ankara olduğunu düşünüyorum. Ankara'dan pergelin ucunu açıp öyle bakmamız lazım. Öyle bakmamız lazım. Ama görüyorum ki bazıları Rusya'yı eleştirdiğiniz zaman üzerinize saldırıyorlar. Türkiye'den önce Rusya'yı düşünüyorlar. Bir Amerika eleştirdiğiniz zaman Amerika size saldırıyorlar. Türkiye'den önce Amerika'yı düşünüyorlar. Avrasyacı, bir kere şunu da görmemiz lazım. Türk Avrasyacılığıyla Rus Avrasyacılığı arasında çok ciddi bir fark vardır. Yani Türk Avrasyacılığı Rus Avrasyacılığı gibi değildir. Ama bugün gelinen noktada Rus ve Çin Avrasyacılığı Türk Avrasyacılığını yemiş bitirmiştir. O bakımdan biz Türk olarak, yani Türk Avrasyacılığı Avrupa ile Asya'yı birleştiren bir anlayıştır. Ve Türkiye merkezidir. Ama bu ötekilerin bakış açısı bambaşkadır. Onun için her şey Türkiye için, her şey Türk milleti için. Bunlar siyaset üstü meseleler. Bunların partilerle alakası yok. Onun için dış politikada hepimiz tek yumruk olmalıyız. Efendim iktidarı eleştireceğim diye, muhalefeti eleştireceğim diye ayrışmalara gitmemeliyiz. Yunanistan bize örnek olmalı. İktidarıyla, muhalefetiyle dış politikada tek yumruklar. Bir kere şunu yapmak lazımdır. Türk askerinin postalı, sınır çizgisini geçtiği an Türkiye bir bütün olmalıdır. Tek yumruk olmalı. Niye geçti, geçmedi tartışması olmaz. Bitti. Tek yumruk olacaktır.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Cihat Komutanım, bizimle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı, Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi, Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yağcı ile Yunanistan Türkiye'ye karşı düşmanca tavrını konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.